Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 26. Lema İhtiyarlar Risalesi 10. Rica. Bugün okuyacağımız ders. Rica ümit demek. Buradaki, bu risaledeki her bir rica ayrı bir ümit kapısı adeta. Burada bizi ümitsizliğe düşürecek, dehşete, vahşete sebebiyet verecek meseleleri Kur'an'ın nuruyla anlatıyor ve onlara karşı dehşetle, vahşetle değil, ümitle bakmamıza sebebiyet veriyor elhamdülillah. 10. ricada da bilhassa ölümle alakalı bir ders. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zaman esaretten geldikten sonra İstanbul'da bir iki sene yine gaflet galebe etti. Öncelikle şunu hemen altını çizmek lazım. Buradaki gaflet bizim anladığımız manada bir gaflet değil. Yani Allah'a isyan etmek, Allah'ı unutmak, günahlara girmek manasında bir gaflet değil. Bir örnek vereyim. Molla Hamit abi anlatıyor. Erek Dağı'nda Zernebat suyuna doğru bayır yukarı çıkarken Üstad Hazretleri'nin eskimiş ayakkabısı ayağından çıkıyor. Böyle yuvarlanıp gidiyor. Ondan sonra Üstad ayakkabıya doğru dönüyor. Hey hey diyor. Bir zaman Said Şal Şepik içinde gümüş kabzalı kamasıyla, rovelveriyle, ayağında çizmesi, elinde kamçısıyla Van valisi Tahir Paşa'ya konuşmaya, onunla konuşmaya bile tenezzül etmiyordu. Şimdi ayakkabı onu dinlemiyor diye. Sonra Molla Hamit abi demiş ki, keşke demiş üstadım o günler uzun olsaydı. Sus demiş üstad. O günlerde Said çamurdaydı. Halbuki Vali Tahir Paşa zamanında Bediüzzaman Hazretleri ilimden başka hiçbir şeyle meşgul değildi. Vali Tahir Paşa'nın konağı adeta bir ilim meclisiydi. Orada sürekli ilmi müzakereler, ilmi sohbetler yapıyordu. Bediüzzaman Hazretleri de orada halka anlatıyordu, irşad ediyordu falan. Van'daki hali de ondan çok farklı değil. Yani orada da yine iman Kur'an hakikatleriyle etrafında toplanmış 3-5 talebeyle İlimle meşgul. Ama bundan anlıyoruz ki mertebe ve derece farklılığı var. Yoksa öbürü kötü, bu ondan, bu iyi manasında değil. Buradaki gafleti de böyle anlayabiliriz diye kanaatim geliyor. Hemen mütakip cümlede siyaset havası nazarımı nefsimden kaldırıp afaka dağıtmışken diyor. Yani gaflet nefisten nazarı kaldırmak. Ha, nefis derken nefse emmare değil. Yani insanın kendisinden, insanın yaratılış gayesinden, kalbi, ruhi manada üzerine yapması gereken vazifelerinden gaflet etmesi. Yani bir an bile inkıta uğramasını işte gaflet olarak değerlendiriyor. Afaka, yani kalbi, ruhi manada, manevi manada meşgul olması gereken vazifelerden mağda başka şeylerle meşgul olmak. Dördüncü meselede hani en küçük dairede en büyük vazifemiz var derken kalp dairesindeki vazifenin ehemmiyetine işaret ediyor ya, o kalp dairesinden sonra daire genişliyor. İşte şehir, memleket, küre-i arz dairesine kadar gidiyor. O daireden sonraki daireler adeta afaki daireler. Yani insanın kendi dışındaki hadiselere afaki diyoruz. Dolayısıyla ona sebep de siyaset havası olarak ifade etti. Siyaset havası nazarımı nefsimden kaldırıp afaka dağıtmışken bir gün Eyüp Sultan'ın, İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. Eyüp Sultan kabristanının dereye, yani Halic'e bakan tarafında oturuyordum. İstanbul etrafındaki afaka, ufuklara baktım. Birden bakıyorum, benim hususi dünyam vefat ediyor. Bazı cihette ruh çekiliyor, sanki ruhum bedenimden çıkıyor gibi bir haleti hayaliye, hayali bir halet bana geldi. Dedim, acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazıları mıdır ki bana böyle hayal veriyor diye nazarımı çektim. Uzağa değil, o kabristana baktım. Şimdi afaka bakarken sanki ruhum bedenimden çıkıyor gibi, hususi dünyam vefat ediyor gibi bir hal hissettim. Ve sonra acaba ben bu mezar taşlarının içinde oturuyorum, acaba bu mezar taşları mı bana bu haleti yaşamama sebep oldu diye nazarımı afaktan çekip mezar taşlarına, kabre baktım. Ondan sonra kalbime ihtar edildi ki, diyor. Şimdi bu mezar taşlarındaki yazılarda ne yazabilir? Ölümden başka bir şey yok. Hep ölümle alakalı yazılar. Hep insanın faniliğiyle ilgili yazılar. Gerçi Eyüp Sultan'daki mezar taşlarını, o taşlardaki yazıları biz okuyamıyoruz. Osmanlı mezarlığı olduğu için daha ziyade ecdadının dilini anlamayan maalesef yeryüzündeki tek millet herhalde biziz. Dolayısıyla o mezar taşlarında neler yazıyor diye ben bir şöyle birkaç araştırdım, karıştırdım. İki tane örnek vereyim size. Birisi genç, birisi vefat etmiş, onun mezar taşında yazan yazı. Birisi de hastayken, çok hastalıklara giriftar olmuş, onun mezar taşında yazan yazı. Diyor ki, emri hakla türlü emraz geldi benim tenime, bulmadı sıhhat vücudum, sebep oldu mevtime. Yani çok hastalıklara giriftar oldum, çeşitli hastalıklar benim vücuduma geldi. Ama bu ancak bir sebeptir ölümüme, bu Hakk'ın emridir. Öbür genç vefat edenin kabrinde de yine aynı kelimeyle başlıyor. Emri hakla. O da diyor ki, emri hakla tamam oldu vadesi, kaldı hasret pederi hem validesi. Evet, Allah'ın emriyle vade tamamlandı. Geriye kalanlara hasret düşüyor. Şimdi tabii onlar yüzyıllar önce vefat ettiği için inşallah o hasret de bitmiştir. Dolayısıyla kabir taşlarındaki yazılarda ölümden başka bir şey yazmıyor. Ölümü hatırlatıyor. Acaba bunlar ölüm kokan atmosferde ruhumun çekilmesi, hususi dünyamın vefat etmesi manası acaba bu atmosferden mi kaynaklanıyor diye afaktan nazarımı çekip kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi, hatırlatıldı diyebiliriz ama tabii bunun dini literatürde başka bir manası var. Sünuhat, zuhurat, ilhamat, ihtarat dediğimiz bizzat tarafı ilahiden kalbe gelen mana diyoruz. İhtar edildi ki bu senin etrafındaki kabristanın 100 İstanbul içinde vardır. Eski bir kabristan. Eyüp Sultan Osmanlı kaç yüzyıl önce cenazelerini oraya defnetmiş. Dolayısıyla bu senin etrafındaki kabristanın 100 İstanbul içinde vardır. Çünkü 100 defa İstanbul buraya boşalmış, bütün İstanbul'un halkını buraya boşaltan bir hakimi kadirin hükmünden müstesna kalıp kurtulamazsın, sen de gideceksin. Evet, yani senin ölmeni murad eden hakim, yegane hüküm sahibi, kainatı idare eden, bütün zerreleri, atomları, galaksileri, gezegenleri elinde tutan yegane hüküm sahibi ve yegane sonsuz kudret sahibi. O zat murad etti mi hiç kimse müstesna kalamaz. Herkes onun hükmüne, onun kudretine ram olmaya mecburdur, mahkumdur dolayısıyla. Burada yüz İstanbul ifadesi geçiyor da, Cenab-ı Hakk'ın kudretinden bakılsa, bir insanı öldürmekle yüz insanı öldürmek, bir İstanbul'u öldürmekle bir dünyayı, dünyadaki bütün insanları öldürmek arasında hiçbir fark yok. Çünkü Allah sonsuz kudret sahibidir. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki bir kitabı silmekle bir harfi silmek arasında nasıl bir fark var? Bilgisayarda diyelim ki bir sayfa, Word dosyasını düşünün, bir sayfa var. O sayfadan bir harfi silmek için tek parmak hareketi gerekiyor. Delete diye bir tuş var, silme tuşu. Ona basıyorsunuz, bir harf siliniyor. Bir sayfayı silmek için yine aynı. Aynı tuşa basıyorsunuz, yine siliniyor. Peki 100 sayfayı silmek için ne yapacaksınız? Yine o tuşa basıyorsunuz. Bastınız mı silinir. 1000 sayfayı, 100 kitabı da aynı sistemde bir parmak hareketiyle silebilirsiniz. Dolayısıyla Allah'ın kudreti aynen bunun gibi bir insanı yaratmak, bütün insanlığı yaratmak veya bütün insanlığı öldürmek, bir insanı öldürmek arasında hiçbir fark yok. Bu sonsuz kudret sahibine karşı, yegane hüküm sahibine karşı, bütün mahlukatın, mevcudatın yaşaması, ölmesi, hayatının idame edilmesi noktasına ne gerekiyorsa, yegane hüküm sahibi olan, tek otorite olan, Allah'ın hükmünden sen de müstesna kalamayacaksın, sen de gideceksin diye kalbime ihtar edildi diyor. Bugüne kadar kim müstesna kalmış ki? İşte ülkelerinde güneş batmayan padişahlar olmuş, krallar olmuş. Ama onlar da sonunda 2 metre toprağa mahkum olmuşlar. Dolayısıyla sen de gideceksin diyor. Peki biz de hepimiz de müstesna kalmayacağımıza göre ne yapmamız gerekiyor? Ölümden gaflet etmememiz, ölümü hayat gündemimizden çıkarıp atmamamız gerekiyor. Ona göre hayatımızı tanzim ve tertip altına almamız gerekiyor. Bayram Yüksel abi anlatıyor. Bediüzzaman Hazretleri demiş ki, ecdadımız bu manadan gaflet etmemek için nasıl yapıyorlardı? Onu anlatıyor. Yolculuk anında olsun diyor, kırlarda gezerken olsun, Üstad Hazretleri rast gelen kabirlere dua ederdi. Bir gün bu kabir taşları canlı birer muallim gibi ihtar ediyorlar. Kabir taşları canlı birer muallim gibi ihtar ediyorlar. Sizler de buraya geleceksiniz diye lisan-ı haliyle ders veriyorlar. Şimdi ise ehli dünya iptal-i his nev'inden kabirleri şehirlerin dışına çıkarıyorlar. Eskiden herkesin kabri evinin önündeydi. Sabahleyin kalktığında kabir taşlarını görünce Fatiha okuyordu. Kabir taşları canlı birer muallim vazifesi yapıyordu. Siz de buraya geleceksiniz diye ihtar ediyordu demiş. Yani o bir adam öldüğünde ecdadımız evinin bahçesine defnediyor adamı. Dolayısıyla insanlar ölümden uzak, ölümü gündemlerinden çıkarmış bir şekilde, ölüme karşı gözlerini kapatmış bir şekilde gaflet içerisinde yaşamıyorlardı. Sabahleyin kalktığında bahçedeki dedesi, dedesinin dedesi, babası kimse ona dua ediyordu adam giderken, evinden giderken, işine giderken vesaire. Mesela o Eyüp Sultan kabristanı gibi, Karacaahmet gibi kabristanların etrafında duvar yokmuş eskiden. İnsanlar o aralardan geçip gidiyorlar, yani yollar var. O duvarlar daha sonradan yapılmış yani. Şehir merkezinde mezarlıklar. Ama şimdi mümkün mertebe şehrin dışına çıkartmaya çalışıyoruz. Yani burada yine ölümü hatırlama noktasında mükemmel bir şey yakaladım. Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirinde musalla taşını anlatıyor. Baktığımız zaman bir beton gibi bir şey. Ama kabir taşları nasıl bize ahireti hatırlatıyorsa, musalla taşı da aslında bize çok mesajlar veriyormuş. Şiir aynen şöyle: senin en son seririndir şu bir perva uzanmış taş. Yani senin en son tahtındır şu pervasızca uzanmış taş. Ki nermin hapgahından çıkar bir gün vurursun baş. Yani yumuşak yatağından çıkar bir gün vurursun baş. Elinde yok halas imkanı, kurtulma imkanı yok. Madem el hayatı uğraş, hayatın boyunca uğraşsan da musalla taşının elinden kurtulma imkanın yok. O mutlak seddirahandır, aşılmaz. O mutlaka katiyen senin önünü kesecek, aşılmaz. Muktedirsen aş. Gücün yetiyorsa hadi musalla taşını aş. Aşamazsın. Musalla müncemit bir mevcidir eşkiyet imanın. Yani yetimlerin gözyaşının taşlaşmış dalgasıdır. O gördüğümüz taş, yetimlerin gözyaşının taşlaşmış dalgasıdır musalla. Musalla ahıdır berceste matemzarı dünyanın. Dünya denilen matemgahın benzersiz ahıdır. Musalla minber-i tebliğidir dünyada ukbanın. Yani dünyadadır ama ukbanın, ahiret hayatının tebliğ minberidir aslında. Sessiz hatiptir aslında musalla. Musalla dersi ibrettir durur pişinde irfanın. Yani irfan ehlinin, insaf ehlinin, aklını kullananların, ibret alanların önünde musalla bir ibret dersidir. İşte dolayısıyla kabir taşları, musalla vesaire bunlar aslında hep bize ölümü ihtar eden şeyler. Görmek, gaflet etmemek lazım. Sen de gideceksin diyor ya. Ben kabristandan çıkıp bu dehşetli hayal ile Sultan Eyüp Camii'nin mahvelindeki küçük bir odaya çok defa girdiğim gibi bu defa da girdim. Düşündüm ki ben üç cihette misafirim. Ben üç cihette misafirim. Bu menzilcikte, bu küçük odacıkta misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim, dünyada da misafirim. Yani biz şu anda bu salonda misafiriz. Biraz sonra çay ikram edilecek. Daha sonra namaz kıldıktan sonra gideceğiz. Olsun İstanbul, İstanbul'da da misafiriz. Olsun dünya, dünyada da misafiriz. Uzaya da gitsek, orada da misafiriz. Çünkü uzay da dünyaya dahil. Dünya ve ahiret diyoruz ya. Ahiretten beriye kalan her şey dünya namına geçiyor. Dolayısıyla hangi zemin ve zamanda, hangi mekanda olursak olalım misafiriz. Peki misafir ne yapmalı? Misafir yolunu düşünmeli. Nasıl ki bu odadan çıkacağım, bir gün İstanbul'dan da çıkacağım, diğer bir gün de dünyadan çıkacağım. Evet. Yani misafir mutlaka çıkacak. Burada misafiriz, gideceğiz. İstanbul'da da misafiriz, gideceğiz. Dünyada misafiriz, gideceğiz. Yolumuzu düşünmek zorundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meşhur hadislerinden biridir. Benim dünya ile ne alakam var buyuruyor. Benimle dünyanın misali ancak bir ağacın gölgesinde bir müddet dinlenip de bırakıp giden yolcu gibidir. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu dini getiren zat böyle diyor. Misafir olduğumuzdan gaflet etmeyelim manasında bize ikazda bulunuyor. Bediüzzaman Hazretleri çok yerlerdir sanırım, muhtelif yerlerinde bu manayı nazara veriyor. Diyor ki en bahtiyar odur ki kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. İşte o adam en bahtiyardır. Böyle yapan adam selametle kabir kapısını açar, saadet ebediyeye mazhar olur inşallah. Cenab-ı Hak misafirliğimizi bize unutturmasın. İşte bu halette gayet firkatli, yandırıcı, ayrılıklı, yakıcı, elemli, hüzünlü bir gam kalbime, başıma çöktü. Niye? Çünkü ben gideceğim. Giderken sevdiklerimi, dostlarımı, ahbabımı, akrabamı, yaşadığım yeri, İstanbul'u bırakıp da gideceğim. Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum. İstanbul'da binler sevdiğim dostlarımdan müfarakat, ayrılmak gibi çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. Dünyada yüz binler dostlarımdan iftirak, ayrılmak gibi çok sevdiğim ve müptela olduğum o güzel dünyadan da ayrılacağım diye düşünürken yine kabristanın o yüksek yerine gittim. Kabristanın o yüksek yeri dediği şimdi Pierre Loti dedikleri yer. Herhalde İstanbul'un en müstesna yerlerinden birisi. Böyle baktığınız zaman Haliç, Eminönü'nden Eyüp'e kadar muhteşem bir silüet var orada. Mükemmel bir manzara var. İşte camiler, muhteşem böyle harika bir yer. Adeta hani şair demiş ya, ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar diye. Sanki böyle yerler için söylenmiş yani bu şiirler. İstanbul'un en güzel yeri. İşte ben bu İstanbul'dan ayrılacağım. Bu güzel İstanbul'dan ayrılacağım dercesine Bediüzzaman Hazretleri tam da orada bunları düşünüyor. İstanbul'dan ayrılacağım. Dünyadan ayrılacağım. İstanbul'daki sevdiklerimden, dostlarımdan ayrılacağım. İşte müptela olduğum, aşık olduğum, sevdiğim, müptela olduğum, hem de yaşayamayacak, yani onsuz yaşayamam, müptela olduğum dünyadan ayrılacağım. Hani adam demiş ya, seni o kadar çok özlüyorum ki, sen yanımdayken bile seni özlüyorum. Yani o kadar müptela. İşte Üstad Hazretleri de sevdiklerini çok seviyor. Yani kalbi manada özel bir insan. Alaka kurdukları insanları çok seviyor. İşte İstanbul'u, yaşadığı ortamı, dünyayı seviyor. Dolayısıyla ama ölüm denen de bir realite var. Ölüm denen bir hakikat var. Yani başımızı kuma sokmakla o hakikat değişmiyor. Mutlaka yüzleşeceğimiz, mutlaka karşımıza çıkacak bir gerçek bu. Yani Musalla Taşhane dedi ya, mutlaka önüne çıkacak. Muktedirsen aşamazsın. Ondan sonra kabir ağzını açmış, işte bizi bekliyor. Kalbimiz için demişler ki ölüme ayarlanmış bir saat gibi. Şu anda tık tık tık çalışıyor ama ölüme ayarlı. Durduğu anda bitecek. Aslında kalbimiz çalıştıkça yaşıyoruz ama adam demiş ki kalbin çarpıntısı ölümün ayak sesleridir. Hakikaten öyle değil mi? Ölümün adım, yani ölümün adımı gibi her çarptıkça ölüm o taraftan ben geliyorum diyor adeta. Dolayısıyla böyle bir şey de var. Sen İstanbul'u sev, dostlarını sev, eşini, evladını, çoluğunu, çocuğunu sev, dünyayı sev. Ama böyle de bir şey var. E olsun, ölüm kötü değil ki. Ölüm çirkin değil ki. Ölüm dehşet, vahşet veren, işte insana böyle bunalıma sürükleyen, ne bileyim işte yani, manevi problemler üreten bir mesele değil ki aslında. Bilakis sevilecek bir şey. Bilakis aşık olunacak bir şey. Bilakis çok güzel bir siması var. Çirkin değil ölüm. Evet. Yani aslında Risale-i Nur'un bu gibi dersleri ruhsal bir terapi gibi, ben öyle diyorum. Bu nasıl bir terapi? Ruhumuzun böyle yaralarını, hastalıklarını tedavi eden merhem manasında dersler. Hatta şöyle de diyebiliriz. Güzel olan şeyi çirkin görme hastalığını tedavi eden ruhi bir terapi bu dersler. Ölüm güzel ama biz çirkin görüyoruz. O zaman bu bir hastalık. bu hastalığı tedavi edecek işte bu derste anlayabilirsek kemaliyle bu mana mümkün. Bu gibi dersler bu manaya kuvvet veriyor. Tabiri caizse bu terapinin ilk seansının ilk cümleleri şöyle, buradan itibaren ders biraz daha bu manada tedavi maksatlı, tedavi manasında. Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden, o zamanlar sinemaya Üstad Hazretleri gidermiş. Şimdi tabi sinema deyince aklımıza böyle farklı manalar gelebilir. O zaman tabi öyle gafletli, günahlı manada filmler yok. Üstad Hazretleri Alemdar Sineması diye bir yer varmış mesela o zaman. Süleyman isminde bir talebesiyle gidiyor. Diyor filmden sonra diyor, Süleyman söyle bakalım ne anladın? İşte o bir şeyler söylüyor kendince. Diyor ki işte diyor, dünya hayatı bu film gibi kısadır. Sakın dünyaya aldanma. Hakikaten baktığımız zaman hepimiz aslında ahirette gösterilecek filmi oynuyoruz. Dünyada ahirette gösterecek filmin üretildiği bir film seti gibi. Dolayısıyla bu noktayı nazardan baktığımız zaman sinemayla alakalı Bediüzzaman Hazretleri'nin ibret demesi çok hoş. Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden bana İstanbul içindeki insanlar o dakikada sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle ölmüş olanları ayakta gezer suretinde gösterdikleri gibi aynen ben de o vakit gördüğüm insanları ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Yani sinemanın özelliği ne? Geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getiriyor. Yani geçmiş zamanda yaşayanlar gölge. Sinemaya baktığımız zaman veya televizyona baktığımız zaman adam ölmüş gitmiş ama gölgesi burada. 50 sene önce ölmüş adamın gölgesi sinemada oynuyor, sinemada geziyor, dolaşıyor. Adam cenaze, gölgesi burada. Sonra ölmüş olanları ayakta gezer suretinde gösteriyor. Sinemada bu özellik var mı? Evet. Aynen ben de o vakit gördüğüm insanları, şimdi işte biz bütün gördüğümüz insanları diyelim, ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Biz ya işte biz ayakta gezen cenazeleriz şu anda. Nasıl? Hayalim dedi ki, burada bir parantez açayım. 23. sözde diyor ki, her aza ve cihazatın kendisine özel bir ibadet vazifesi vardır. Hayal dahi diye bir ibare geçiyor orada. Bak hayal, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde nasıl kullanılır? İşte burada örnek veriyor. Hayali nasıl kullanacağımız noktasında. Hayalim dedi ki, madem bu kabristanda Eyüp Sultan'da, kabristanda, işte filanca kabristanda yatanların bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor. Sinemaya baktığımız zaman adamlar geziyorlar, görülüyor. Ama bunlar hakikatte cenazeler. İleride katiyen bu kabristana girecekleri, yani bizleri, girmiş gibi gör. Küllatin garip, her gelecek yakındır. Onlar da cenazelerdir, geziyorlar. Ha, biz de cenazeyiz işte, geziyoruz. 50 sene önce ölmüşler adamlar ama bugün sinemada geziyorlar. 50 sene sonra biz ölmüş olacağız ama bugün ayakta geziyoruz. Aradaki fark ne? Sadece zaman boyutu. Onlar bizden biraz zaman önce yaşadıkları için biz onlara cenaze diyoruz. Bizden sonra gelecekler de bizden sonra yaşayacaklar için bize bakıp onlar da bize cenaze diyecekler. Dolayısıyla bugünkü konumumuz itibariyle biz ayakta gezen cenazeyiz. Yarın ayakta da gezemeyen hakiki cenaze olacağız. Yani tam tamına müthiş bir tespit. Ben dilim döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum ama yani ruhuma tercüman olmuyor dilim. Çok müthiş bir şey, hoşuma gitti burası. gaflet perdelerini yırtan, adeta hakikatle yüzleştiren bir tespit. Yani inşallah anlamayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Birden Kur'an-ı Hakim'in nuruyla ve Gavs-ı Azam Şeyh Geylani Hazretlerinin irşadıyla o hazin halet, sürurlu ve neşeli bir vaziyete inkılap etti. Ha, Kur'an'dan gelen nur, gaflet perdelerini, karanlıkları dağıttı diyor ya. İşte dolayısıyla Kur'an-ı Hakim'in nuru, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin irşadı, işte o hazin haleti sürurlu, neşeli bir vaziyete inkılap ettirdi. O hazin hale, yani öleceğiz, işte gideceğim, sevdiklerimi, dostlarımı bırakacağım falan, dünyadan sevdiklerimden ayrılacağım, işte kabir ejderhası beni yutacak, sen de gideceksin işte, çaren yok falan diye bu o hazin halet vardı ya, o hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle ihtar etti ki, senin Şimali Şarkı'daki Kosturma'daki gurbetinde bir iki esir zabit dostum vardı. Rusya'da üstadımız malum, Dünya Harbi'nde esir düşüyor Rusların eline. Kosturma'da esir kampında. Orada onunla beraber esir olan bir iki tane de komutan var. Bir iki esir zabit dostum vardı. Bu dostların herhalde İstanbul'a gideceklerini biliyordun. Bunlar eninde sonunda bir şekilde İstanbul'a tekrar avdet edip dönecekler. Biliyorsun, evet. Sana birisi deseydi, sen İstanbul'a mı gideceksin, yoksa burada mı kalacaksın? Elbette zerre miktar aklın varsa İstanbul'a ferah ve sürurle gitmeyi kabul edecektin. Hayır, ben işte İstanbul'a gitmem. Niye? Burada iki tane işte benim dostum, arkadaşım var. Onlar burada. Ama onlar da İstanbul'a gidecek. Yok, olsun, ben burada. Olmaz yani. Demek ki zerre miktar aklın varsa tabii ki İstanbul'a gitmeyi istersin diyor. Çünkü 1001'den 999 ahbabın İstanbul'dadırlar. Burada bir iki tane kalmış. Onlar da oraya gidecekler. Bunlar da İstanbul'a gidecek zaten. Senin için İstanbul'a gitmek hazin bir firak, elim bir iftirak, yani hüzünlü bir ayrılık, acı bir ayrılık değil ki. Hem de geldin memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden, pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldun, bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldin. Evet, esir kampından çıktın, İstanbul'a geldin. Tabii ki esir kampında, o gavur memleketinde kalmayı istemezsin. Oradaki dostların da zaten İstanbul'a gelecekler. Aynen öyle de, senin küçüklüğünden bu yaşına kadar sevdiklerinden %99'u sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Hakikaten. Yani ihtiyar olanlar bunu tam manasıyla anlarlar. Biraz genç olanlar anlamazlar ama. Genç olanlar da yani ölüme bu manada güzel bakabilmek için, bütün dostlarımız, hani başta Habibullah olmak üzere bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadır diyor ya. İşte peygamberimiz orada, peygamberler orada, Hazreti Ömer orada, Hazreti Ebubekir orada, Musab bin Umeyr orada, Enes bin Nadır, sahabeler orada, İmam-ı Azam, Abdülkadir Geylani, İmam-ı Şafii, aktaplar, işte imamlar, ulemalar, şühedalar, şehitlerimiz, maddi manevi sultanlarımız, padişahlarımız, hocalarımız, üstadlarımız orada. Bediüzzaman Hazretleri orada. Zübeyir Gündüz Alp, Tahir-i Mutlu abiler, nur talebesi vefat eden abilerimiz orada. İşte dedem orada, ninem orada, babam orada, yeni gitti. Derdi ki işte hasta olduğu zaman, yani zaman geldiyse gideceğiz besbe. Bizde besbe, besbelli manasına. Zaman geldiyse gideceğiz besbe dedi. Kaç defa. Gitti yani. Orada. Burada işte bir eşim var. İki üç çocuğum var. İşte birkaç arkadaşım var falan. Yani hakikaten tam da üstadın dediği gibi. Oraya nispet ettiğimiz zaman buradakiler bir iki tane. Oraya nispet ettiğimiz zaman. Onun için bu dünyada kalan bir iki dostum var, onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, dünyada ölümün firak ayrılık değil. Visaldir o ahbaplara kavuşmaktır. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin. Cenab-ı Hak imanımızı günahların şeytanın elinde zayi ettirmesin inşallah. Muhafaza etsin. Elhamdülillah yani ahbaplarımıza, başta Peygamberimize aleyhissalatü vesselam, kavuşmak alemi yani. Ahiret alemi, berzah alemi. Esir kampıyla da İstanbul'u kıyas etmesi çok orijinal yani. Hakikaten mükemmel bir örnek. Dünya gideceğimiz yere yani ahirete nispet edildiğinde hakikat noktasında kalınacak bir yer değil yani. Onun için diyor ki hazırlanınız, başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Dünya ise diyor 17. sözde, bütün şaşasıyla ahirete nispeten zindan hükmündedir. Dolayısıyla mevt, ölüm, ehli dalalet için bütün mahbubatından, sevdiklerinden elim, acı bir firak-ı ebedi, ebedi bir ayrılıktır. Hem kendi cennet-i kazibe-i dünyevisinden, yani yalancı dünya cennetlerinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara, mezar zindanına ithal ve hapistir. Ehl-i iman için nasıl? Ehl-i Kur'an için nasıl? Ebedi makam-ı saadetlerine girmeye vasıtadır ölüm. Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir. Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine karşılık ücret alma nöbetidir. Vazife-i hayat külfetinden terhistir. Ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Ve öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir diyor. Bir 5-6 dakika içinde bitireceğim inşallah. Bir örnek vereyim. Hazreti Fatıma validemizin ölüm gününü Ümmü Seleme annemiz anlatıyor. Diyor ki son günüydü. Gözleri eskisi gibi pırıl pırıl yanıyor. Her tarafından neşeli olduğu anlaşılıyordu. Öleceği gün çok neşeli. Bir ara dedi ki artık ben kalkamayacağım. Bana bir gusül abdesti aldırın. Denileni yaptık. Bana baktı ve neşeyle sevinç içerisinde dedi ki ben biraz sonra vefat edeceğim ve sevgili babama kavuşacağım. Birkaç dakika geçti geçmedi vefat etti diyor. Evet yani ölüm kavuşmak olması, dolayısıyla onun adeta düğün bayram yapmasına sebebiyet veriyor. İmam Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, hapishanede işkence görmüş bir zat. Üstad Hazretleri yine bu lemanın yani İhtiyarlar Risalesi'nin içinde bir yerde diyor ki İmam Ahmet İbni Hanbel gibi bir mücahide ekber Kur'an'ın bir tek meselesi için hapiste pek çok azap çekmiş ilahir diyor. Hakikaten öyle. İşkence altında azap çekiyor. O sırada İmam-ı Şafii Hazretleri de rüyasında Peygamberimizi görüyor. İmam-ı Hanbel'e de selam söyle diyor. Dişini biraz daha sıksın, yakında benim yanıma gelecek. Bunun üzerine bir tane gömleği bir talebesine veriyor. Git diyor, imamı ziyaret et, bu gömleği çıplak tenine giysin ama bu gömleği bana getir diyor. Yani onun maksadı farklı. Sonra müjdeyi ver diyor, Peygamberimizi rüyamda gördüm böyle böyle. O da gidiyor söylüyor. O da elhamdülillah diyor. Zaten büyük zatlar. Gömleği giyiyor, iade ediyor. İmam-ı Şafii Hazretleri o gömleği öpüyor, kokluyor, ağlıyor. İşte elhamdülillah diyor. Artık diyor, bu gömleği giyene inşallah, bu gömleği sürülen yüze inşallah diyor, cehennem ateşi dokunmaz. O da öyle kendisini teselli ediyor. Yani dolayısıyla hakikaten ehli imansak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bütün sevdiklerimizle kavuşma alemi bizim için ölüm. Elhamdülillah. Üstad Hazretleri de aynı şey demiyor mu? Kendisini kosturmada asmak istiyorlar. Özür dile, bak bunların şakası yok. Bunlar işte dinsiz, imansız, vicdansız, asacaklar seni, işte kurşuna dizilip öldürecekler, özür dile. Diyor ki, ben diyor huzuru Resulullah'a gitmek istiyorum. Benim elime şimdi pasaport geçti diyor. Ben tarziye marziye vermem, özür falan dilemem diyor. Onlar yani o ervah-ı bakiye eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı alemi berzah tabakatında geziyorlar diye ihtar edildi. Evet, peki biz vefat edeceğiz, bu bedenimiz işte kabre konuyor, çürüyor falan, bu ne olacak? İşte bunu da o kadar güzel, yani ancak bu kadar güzel ifade edilir herhalde. Mükemmel bir ifade. Diyor ki, ervah-ı bakiye, yani bizim insan dediğimiz ruhtur zaten. Biz bu elbiseye insan demiyoruz. Bu elbise veya ruhun yuvası, ruhun evi bu. Dolayısıyla bizim insan dediğimiz bu elbiseyi kabre bırakıp giden, mesela şöyle diyeyim, babam vefat ettiğinde ben baktım mesela şeyine, cenazesine. Yıkandıktan sonra baktım, gözleri kapanmış falan, işte böyle acayip bir hal var falan. İnsan üzülüyor tabii. Neticede babasının cenazesini görüyor falan. Şimdi ben babam aklına gelince hep o resim aklıma geliyor ve içim acıyordu. Sonra ben kendime dedim ki, ya sen niye üzülüyorsun? Senin baba dediğin adam o değil ki. Gitti senin baban. Berzaha gitti. O ancak bir elbise. Şimdi yani ben örneğin diyelim ki Berat, bizim Berat nerede? Mesela misal veriyorum. Urfa'da işte üniversite okuyor. Ben şimdi onun dolaptaki işte eskimiş, yırtılmış elbisesini alsam elime, üzülsem, ağlasam, feryat etsem. Ya sen deli misin? Akıldan sorun mu var? Bu Berat'ın elbisesi tamam da Berat şu anda nerede? İşte Urfa'da üniversite tabakatında geziyor. Burada diyor ya. Yıldızlarda geziyor. Burada yıldızlarda manası herhalde mecazi, ulvi alemlerde, manevi mertebelerde. Alemi berzah tabakatında geziyor. Eskimiş yuvasını, yani beden, ruhun bedeni, ruhun yuvası ya, eskimiş, artık onu toprağın altına bıraktı kendisi. Berzah alemlerinde seyran ediyor. İşte yıldızlardan yıldızlara adeta uçuyor. Elhamdülillah. Şimdi böyle bakınca, dolayısıyla ölüm dehşeti gidiyor. Dersin devamında Bediüzzaman Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın işte rahmetini, şefkatini nazara veriyor. Ondan sonra hikmetini nazara veriyor. Sonsuz merhamet sahibi olması, sonsuz şefkat sahibi olması, efendim, ve sonsuz rahmetiyle, şefkatiyle insana muamelede bulunması, insan denilen yeryüzünün en kıymetli mahluku, en sevgili mahbub abdini, dolayısıyla Allah hiçliğe, yokluğa atmayacak, ona ebediyet verecek diye delil getiriyor. İşte bir çekirdeği toprağa attığınız zaman bile Allah onu israf etmiyor. Sümbülün hayatıyla onu iade ediyor. İşte bütün mahlukatın, mevcudatın sultanı olan, kainatın yaratılış vesilesi olan insan çürüyüp gitmeyecek, yok olup gitmeyecek, ona ebedi hayat bahşedilecek diyor. Ve sonra bunu işte 10. söz, 29. sözde anlattık diyor. Oraya okumayı tavsiye ediyor, atıf yapıyor. Sonunda da şöyle diyor. İşte ey benim gibi ihtiyarlık içine giren ve ihtiyarlığın ihtarıyla vefatı, ölümü çok tahattür eden, hatırlayan zatlar. Kur'an'ın verdiği dersi iman nuruyla ihtiyarlığı ve vefatı ve hastalığı hoş görmeliyiz. Belki bir cihette sevmeliyiz. Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetdar bir nimet bizde vardır. İhtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur, ölüm de hoştur. Elhamdülillah. Nahoş bir şey varsa o da günahtır, sefahettir, bidatlardır, dalalettir. Cenab-ı Hak bizi istikametten ayırmasın inşallah.